Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle. İnsan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz. Çok değerli gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerleyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Aziz dostlarım, malumunuz olduğu üzere aile değerlerini işliyoruz. Aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek, aile içi mutluluğu ve huzuru artıracak ve buna vesile olacak değerlerden şimdiye kadar 10-15 tanesini elhamdülillah birbirinden farklı değerleri işledik. Geçen haftalarda aile içi işbirliği konusunu tamamlamıştık inşallah. Bugün adalet değeriyle devam edelim. Adalet sadece mahkeme salonlarında aranacak bir değer değil. Hani adalet deyince ilk aklımıza mahkemeler gelir, kadılar gelir, hakimler gelir. Adalet en çok evimizin içinde, aile soframızda, gönül soframızda, aile hayatımızda, çocuklarımızın gözünde, eşimizin gönlünde tecelli etmesi gereken bir fazilet, akrabalarımızın arasında tecelli etmesi gereken bir fazilettir. Aziz dostlarım, Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ında bizzat kendisinin adalet vasfından, sıfatından bahsederek öncelikle ve özellikle adaletli ve asla zulmetmeyen bir ilahımız olduğu konusunda imanımızı perçinleyerek başlar. Fussilet suresindeki Rabbin kullarına zulmeci değildir ayet-i kerimesi, 46. ayet-i kerime. Nisa suresindeki şüphesiz Allah zerre kadar bile zulmetmez, 40. ayet-i kerime. Zümer suresindeki onlar arasında hak ile hükmedildi, 75. ayet-i kerime. Ve En'am suresindeki Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. 115. ayet-i kerimedeki ifadeler Rabbimizin adili mutlaklığı konusunda imanımızı kuvvetlendiriyor. Zaten Esma-i Hüsna'daki El-Adl esması Rabbimizin adili mutlak olduğunun en bariz ve en veciz ifadesi değil midir? El-Adl Allah'ımızın en güzel isimlerinden, esmasından, Esma-i Hüsna'sından biridir ve mutlak adalet sahibi anlamına gelir. Bu isim aziz dostlarım, Cenab-ı Hakk'ın zatı ve fiilleriyle her türlü zulüm ve haksızlıktan münezzeh olduğunu ifade eder. Allah'ımız haşa, hani bunu yapmaya ne ihtiyacı var ki yani? Dilediği her şeyde muktedir olan, muhayyer olan, evrenin, kainatın yegane sahibi olan bir ilah, niye kendini böyle bir vasıfla bağlasın ki? Ama imanımızı kuvvetlendiriyor. Zihnimizde bize zerre kadar bile zulmedilmeyecek olmasını bilmiş olmamız bizi ahiret konusundaki çabalarda daha gayretli kılıyor. Allah'a olan muhabbetimizde bizi daha fazla takvaya vesile kılıyor ya da takvaya yöneltiyor. Lügat manasıyla baktığımızda hani denge kurmak, eşitlik sağlamak, hakka göre hükmetmek anlamına geliyor. Ama zıttıyla baktığımızda hani bir şeyi yerli yerine koymamak, hak sahibine hakkını vermemek. O zaman hani adalete baktığımızda bir şeyin tam olarak hakkını vermek. Zaten el-adl olan Allah her şeyi yerli yerine koyan, hikmetine uygun bir şekilde hükmeden, zulümden münezzeh olan ve her şeye hak ettiğini miskal zerre, toz zerresi mesabesinde olsa bile veren anlamındadır. El-Adl isminin tecellisine baktığımızda kainatta her şeyin bir ölçüyle yaratılması ve yerli yerinde bulunması, Furkan Suresi 2. ayet kelime de hemen geçtiği şekliyle kainattaki adaleti bize ifade eder. Ya da Zümer 69. 75. ayetler arasında geçen amellerin eksiksizce değerlendirilmesi, kimsenin haksızlığa uğramaması, uğratılmaması kullar arasındaki adaleti ifade eder. Ya da Enbiya 47. ayet-i kerimeye baktığımızda terazilerin kurulması, herkesin amelinin karşılık görmesi ahiretteki adaleti bizim kalbimize nakşeder. İşte bu sebeple adil olan Rabbimiz esmasıyla ahlaklanarak kullarının da adaletli olmasını ister ve bekler ve bunu bizzat emreder. Aziz dostlarım, bunu birçok ayet-i kerimeden, hadis-i şeriften biliyoruz. Allah affetmeyi sever. Dolayısıyla affedicidir. Affedenleri de sever. Allah affetmeyi sever ama affedenleri de sever. Allah rezzaktır. Rızkımızın yegane bahşedicisidir. Ve bir rızka vesile olan da sever. Allah zulmetmez, zulmetmeyen kullarını da sever. Allah genişletir, bollaştırır. Dolayısıyla darlaştırmayan, sıkmayan, genişleten, bollaştıran kullarını da sever. Dolayısıyla burada da Allah adaletli bir ilahtır, yegane ilahtır, Rabb'dir, Allah'tır ve dolayısıyla adaletli olan kullarını sever. Sever ve aile, sevgi ve aile, gönül ve aile, kalp ve aile. Dolayısıyla size hani bir sevgi üzerine kurulan ve İslami anlamda sevginin biliyorsunuz Allah Resulü ve Ayşe validemiz arasında geçen sevgi dolayısıyla biliyoruz ki psikologların dediği gibi yıpranmaz, azalmaz, gittikçe katmerlenir, gittikçe perçinlenir. Her seferinde sorduğunda Ayşe validemiz, ya Resulallah beni seviyor musun? Evet seviyorum diye cevap veren Allah Resulü'nü düşündüğümüzde. Hatta bu sormalar arttığında ya ne gibi diye soruyor bir gün. O da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kördüğüm gibi diyor. Ve bir müddet sonra da ya Resulallah kördüğümden ne haber diyor hani. O da ilk günkü gibi diyor. Yani Müslüman eşlerin kendi arasındaki ilişkileri böyle batının fesih ve çirkefliğe dönmüş, sapkınlığa dönmüş ilişkisi gibi yıpranan, zarar gören, gevşeyen, zaman zaman kopan, sürekli yamalar atılan haşa bir ilişki değildir. İlk günkü gibi gördüğüm bir sevgi ve muhabbettir. İşte bu sevgi, muhabbet ve adalet, ben şöyle bir ifadeyle bunu size aktarmış olayım, hatırlatmış olayım. Ailede huzursuzluk varsa adaletsizlik vardır. Adaletsizliğin en hızlı intikamı huzuru alarak kendini gösterir, kendini belli eder. Dolayısıyla bir ailede, bir şirkette, bir memlekette, bir vatanda, bir beldede huzursuzluk varsa bilin ki orada adaletsizlikle alakalı bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla hani huzuru artıracak, hani şimdi bakıyorum ailelerde huzursuzluk var. Eşinin maişetini artırmaya çalışıyor beyefendi. İstihakını artırmaya çalışıyor. Ona daha fazla ulufe para vermeye çalışıyor. Parayla saadet olmaz diye söylemiş büyüklerimiz. İşte ev dar, ondan sıkıntıya düşüyorum zannediyor. Evi genişletiyor falan. Villalar, dubleksten triplekse dönen yüzme havuzlu malikaneler, şatolar. Ya o ortaçağ derebeyleri de mutlu olmadılar ki yani 500 odalı saraylarında. Mümkün değil. Şerefül mekan bil mekinidir. Kadim örfümüzde, geleneğimizde, kadim tarihimizde mekanların şerefi sakinlerine gelir. Dolayısıyla ya da para pulda, kredi kartında, alışverişte, kıyafetleri değiştirerek daha güzel bir ruh haline ya da daha güzel bir huya, ruha, ruhaniyete kavuşmak mümkün olsaydı olmazdı. Başka şeyler olurdu dünyada. O da değil yani. Yiyeceklerini değiştiriyorlar, vatanlarını değiştiriyorlar, dinlerini değiştiriyorlar. Yok, huzur İslam'da. Kalpler sadece Allah'ı zikrederek mutmain olur. Allah'ı anarak mutmain olur. Dolayısıyla huzursuzluk olan yerlerde huzuru artıracak olan yemeğin kalitesiydi. Ya zeytinyağlı yapıyoruz, yok işte fındık yağıyla yapıyoruz, mısır yağıyla yapıyoruz, ayçiçek yağıyla yapıyoruz, zeytinyağına mı geçelim falan. Ağız tadı şekerle tatlanmaz, başka bir şeydir. Ağız tadı, hele ki gönül tadından bahsediyorsak. Dolayısıyla burada huzuru aramak, huzur yolculuğunda huzura ulaşmakla alakalı adaleti arayan insanlar olmamız gerekiyor. Aziz dostlarım, ailede adalet, sevgiyi koruyan, saygıyı yaşatan, güveni inşa eden temel direklerden birisidir. Bir evde adalet varsa, o evde huzur olur. Adalet giderse huzursuzluk baş gösterir. Adaletin olmadığı bir evde de o çok güzel eşyalar, pahalı mobilyalar, yiyecekler, içecekler. Şimdi sapkınlığın sonu yok ki yani. Altın kaplama biftek yiyor insanlar. Artık ne diyeceğini bilemiyor insan. Yani altın kalpli olmak, altın biftek yemekle olsaydı, kuyumcuların hepsi değil mi? Altın kalpli insanlar olurdu. Tezih ederim. Yani onları meslek olarak, meslek erbabı olarak kötülemek kastında değilim. Ama bir meslek ifa edenlere göre olmuyor. Ya da onu sürekli tüketmekle alakalı. Kaldı ki altını tüketsen ne olacak yani? İnsanız biz yani, biz gıdayla. Altın bir mineral, bir metal, bir madde sonuçta. Dolayısıyla aziz dostlarım, adalet sadece eşler arası değil, sadece çocuklarla ilgili anne babanın birbirine karşı tutumlarında değil, sadece çocukların, kardeşlerin kendi arasındaki yaklaşımlarında değil, geniş ailede de, dede, nine, hala, amca, dayı, teyze, kuzen, torun, yeğen, gelin, damat, bütün bir ailenin terazisidir, mihengidir, ayarıdır, kalibrasyonudur, rot balans ayarıdır. Bu terazi şarşarsa adalet terazisi, ilişkiler sarsılır. Onun için aile şirketlerinde ilk yapılan şey aile anayasası yapmak oluyor ki ailenin her ferdine adaletli davranılsın, hiçbir ferdi adaletsizliğe uğramasın, gönül koymasın, kalp kırmasın ve bu adaletsizliği gündeme getirerek ilişkileri bozmasın. Kendilerini yazılı imzalarla, sözleşmelerle garanti altına aldıkları bir aile anayasasıyla ilişkileri perçinlemek adına, ilişkileri sarsmamak adına garanti alıyorlar. Adalet, aziz dostlar, bireyin ve ailenin ve toplumun huzurunu temin eden ve teslim eden temel değerlerden birisi. Hani devletler için adalet ne kadar vazgeçilmezse, ailede de adalet duygusu o denli elzemdir ve gereklidir. Acizane 16 Temmuz 15'ten bir gün sonra yani, 15 Temmuz hain, alçak FETÖ darbesinden, darbe girişiminden bir gün sonra şöyle bir tweet atmıştım. Şimdi Türkiye'yi ayakta tutacak 4 önemli güç vardır. Halk için adalet, uzlaşı için liyakat, hak için emanet ve bütün bunları idare edecek bir siyaset. Adalet, liyakat, emanet ve siyaset. Yani olan her yerde adaletin huzur vardır. Bu anlamda hani sadece bunu devlet nezdinde söylemiyorum. Aile içerisinde de o kadar elzem ve gereklidir. Çünkü aile insanın adaleti ilk kez tattığı, öğrendiği, uygulamaya koyduğu en küçük sosyal laboratuvardır aziz dostlarım. Hani yaşayarak öğrenme diyor ya şimdiki eğitim bilimciler. Yaşayarak öğrendiğimiz bir yuvadır, bir ocaktır, bir obadır. Bir çocuk için dünyadaki ilk adalet terazisi anne ve babanın tutumlarında kurulur. Ve bu terazi ne kadar dengede olursa çocuğun içsel denge ve güven duygusu da o kadar güçlü olur. Aile içerisindeki adalet, aziz dostlar, sadece çocuklar arasında eşit davranmakla sınırlı değildir. Eşler arası ilişkilerde, yaşlara ve engellere yaklaşımda, ihtiyaç sahibi olan garip kuraba, aile içerisindeki akrabayı talukat arasındaki kişilere olan muamelatta, birkaç haftadır size anlattığım ev içindeki görev paylaşımlarında, işbirliğinde, duygusal destek alanında ve özellikle karar süreçlerinde. Şimdi karar alma, karar verme diye Türkçe'de böyle bir tuhaf bir kelime var, kavram var. Ben bunun İngilizcesini çok seviyorum. Decision making, karar yapma. Hani karar, şöyle yani bir karar alan var, bir karar veren var. Aa, bana ne gibi bir şey oluyor. Halbuki İslam'ın emrettiği de odur zaten. Karar yapılır yani istişareyle. Hep beraber Decision making bu anlamda çok benim hoşuma giden bir kavram. İnşallah bu da bir adalet mekanizması. Yani kararlar ortaklaşa alınıyorsa, istişareyle alınıyorsa, bir şura, aile meclisi toplanıp aile konseyi buna karar veriyorsa bu da bir güzellik. Aziz dostlarım, onca aile şirketine danışmanlık yapıyorum. Çöküşün ilk başladığı yer burası oluyor, biliyor musunuz? Ne kadar ufak, önemsiz, küçük bir konuyla alakalı olursa olsun hiç önemli değil. Ama aile yönetiminde olan kişiler, aile yönetiminde olmayan kişilerin gıyabında kararlar aldığında, onları bu sürece dahil etmediklerinde cıngar çıkıyor. Bunu müşahede ediyorum, bunu gözlemliyorum ben. Dolayısıyla sadece anne babanın bir çocuğu diğerinden üstün tutması, diğerinin gönlünde yer kapması, bundan bahsetmiyorum yani. Gıyabında onu süreçlere dahil etmediğiniz bir karar alma döneminde bile, ya niye bana sorulmadı ki? İnsanlar çünkü süreçlerin içerisinde dahil olmak istiyorlar konulara. Yok sayılmak istemiyorlar. Önemsenmek istiyorlar. Değerli olduğunun, önemli olduğunu hissettirilmesini istiyorlar. Yahut eşler arasında adaletli bir iletişim kurulmazsa, aile içi sevgi iklimi zamanla yerini kırgınlığa, güvensizliğe ve Allah korusun kine, nefrete, hasete bırakabiliyor. Adaletin ailedeki tezahürü sadece hakların gözetilmesiyle değil aziz dostlarım, duyguların da dikkate alınmasıyla mümkün. Yani hak hukuk, evet şirketlerde elbette ailede de gözetilmeli ama şirketlerde biraz daha hani hak hukuk, profesyonellik, hak edişin tamamen vaktinde ödenmesi falan, ama aile biraz daha fedakarlık yakıtıyla çalıştığı için orada duygular çok daha üst düzeyde. Nitekim adalet sadece ve yalnızca herkese eşit hak ettiğini vermek değil, herkese hak ettiği şekilde davranmaktır da aynı zamanda. İki çocuğa eşit oyuncak almak, birine diğerine daha fazla ilgi gösteren bir evde adalet sağlanamaz. Biri duygusal desteğe muhtaçken diğeri özgürlüğe ihtiyaç duyuyorsa, her birinin ihtiyacını doğru anlamak ve ona göre davranmak, uygun davranmak, eşit değil adaletli davranmak gerçek adalettir. Kur'an-ı Kerim'de adalet Allah'ımızın isimlerinden biri olan El-Adl ile taçlandırılmış. Bu bağlamda aile reisleri, özellikle babalar, evde adaletin temsilcisi olmakla yükümlüler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınız arasında adaletli olun buyurarak bu değerin ihmal edilmeyecek kadar hayati olduğuna işaret etmiştir. Erkam Radyo'nun çok değerli gönüldaşları, aile içi adaletin tesis edilmesi sadece bireyleri değil, sonraki nesilleri de etkileyen bir mekanizmadır. Çünkü adaletle büyüyen bir çocuk, ileride adil bir eş, şefkatli bir ebeveyn, dengeli bir yönetici ve vicdanlı bir vatandaş olur. Tersi durumda da adaletsizlik, liyakatsizlik, dengesizlik, öfke ve kıskançlığa ve içsel güvensizlik duygusuna zemin hazırlayan bir travmaya yol açar. Burada tabii günümüz aile yapısında adaletin belki yeniden yorumlanması da gerekiyor. Geleneksel rollerdeki o eskiden şahit olduğumuz katı dağılımlar yerine dinamik ve empatik bir yaklaşım çok daha önemli. Evin gelirini kim sağlıyorsa sağlasın, bakım, sevgi ve sorumluluğun paylaşılması, çocukların fikirlerinin alınması, az evvel söylediğim şekliyle decision making, kararın birlikte yapılması, herkesin karar sürecinde kendini fikri sorulduğu için daha önemli, değerli ve özel hissetmesi, çağdaş aile anlayışında adaletin yeni bir boyutu bence. Ama hani bunu illa çağdaş ya da modern diye yorumlamamak, tamamen İslami olarak da özünde İslam'ı bunu emrettiğini bilmek gerekir. İlerleyen programlarda inşallah daha detaylı buna değineceğim elimden geldiğince. Dolayısıyla ailede adalet duygusunu tesis etmek aziz dostlarım sadece evin iç huzurunu sağlamakla ilgili bir şey değildir yani. Hani eşler mutlu olsun, çocukların gönlü görülsün, aileye bir adalet ve dolayısıyla huzur gelsin değil, topluma da bir güven, merhamet ve sorumluluk taşıyan bireyler kazandırması itibarıyla sosyal bir ihya projesidir. Aile içi adalet sadece ahlaki ya da dini bir mesele değildir aziz dostlarım. bireyin psikolojik gelişimini, özgüvenini, cesaretini, aidiyetini, sosyal ilişkilerini, iletişimini doğrudan etkileyen temel bir psikolojik yapı taşınır. Adil bir aile ortamında yetişen çocuklar kendilerini daha değerli hissederler. Çünkü adaletli bir tutum, sen varsın ve önemlisin mesajı verir. Sen bizim için değerlisin mesajı verir. Seni önemsiyorum, sen önemsenmeyen bir birey değilsin. Senin haklarını koruyorum, senin hukukuna riayet ediyorum. Senin hukukunu gözetiyorum anlamına gelir. Daha doğmadan evvel İslam çocuğa bu hakkı vermiştir. Şimdi hani modern aile, bilmem ne aile, şu aile, bu aile diye bir sürü yorumlar yapılıyor. İşte sokaklarda görüyoruz. Benim bedenim, benim kararım diye o anne karnında, anne rahmindeki yavruları paramparça yaparak kürtajla yok eden, sözüm ona anneleri. Ama hani ruh üflendiği andan itibaren İslam ona bir birey olarak bakıyor. Dolayısıyla daha onu anne karnında hiçbir gücü olmamış bir varlıkken koruyor. Böyle bir dinimiz var elhamdülillah. Dolayısıyla bunu çocuklarımız büyüdüğünde onlara anlattığımızda çocuk daha var olmadan evvel hani sadece kürtajla alakalı değil. Hani Allah muhafaza hala var mıdır bilmiyorum Anadolu'nun bazı coğrafyalarında işte kız çocuk olursa ne yapacağım falan diye kaygıya düşen gelinler varsa çok yazık olur yani. Daha doğmadan kız mı erkek mi diye, engelli mi engelsiz mi diye hiç bunların bir önemi yok. O bir birey, o Allah'ın bir emaneti, bir lütfu. Her halükarda başımızın tacı diye Müslüman ona baktığı için hani doğduktan sonra çocuğa bunları anlattığımızda kendi benlik saygısı ne kadar yüksek olacaktır, özgüveni ne kadar yüksek olacaktır yani o yavrucağın. Bu da çocuğun o benlik algısını, kendilik algısını sağlıklı bir şekilde inşa etmesine yardımcı olacaktır. Adaletsiz tutumlar ise özellikle ve özellikle kardeşler arasındaki kıyaslamalarla, akrabalar arasındaki kıyaslamalarla birleştiğinde çocuğa böyle bir değersizlik ve yetersizlik duygusuyla perçinlenecek, yerleşecek ve ömür boyu da oradan çıkmayacaktır. Bu da daha düşük özgüven, daha aşırı rekabetçilik ve kendini iyi hissetmek için hep ön planda olup öbürlerini geçme ya da tamamen içe kapanık bir kişilik bozukluğu, sorununu beraberinde getirecektir. Aziz dostlarım, aile bir çocuğun dünyaya güven duyup duymayacağını belirleyen ilk sosyal çevredir. Eğer çocuk anne babasının tutumlarında bir adaletsizlik hissederse, içsel güven duvarları zedeleneceği için, hücre zarı, hücre çeperleri zedeleneceği için travmatik bir kişiliğe dönecektir. İleriki yaşlarındaki arkadaşlık, iş, hatta evlilik ilişkilerinde güven kurmakta zorlanmaya, güvenli bağlanmaya, zorlanmaya, sürekli tetikte olmaya, sürekli böyle bir içerisinde ikircikli bir duruma düşmeye, hayal kırıklıklarına karşı aşırı duyarlılığa sebebiyet verecektir. Çocuklar adaleti ailede öğrenir. Ailede yaşanan adaletsizlikler çocuğun adalet kavramını yaret etmesine ya da çarpıtmasına sebebiyet verecektir. Adil bir aile yetişen çocuklarda daha sonraki okulda, arkadaş çevresinde, sosyal çevresinde, toplumda adaletli bireyler olma eğiliminde olacaktır yani. Sonradan görme değil, ana babadan, dededen, atadan görme çocuklar, asil çocuklar olacaktır. Ve bu çocuklarda empati duygusu gelişmiş, hakkaniyetli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak toplumu daha iyi inşa edecektir. Adaletsizliğe baktığımızda ise kardeşler arasında kıskançlık, rekabet, hatta öfke gibi olumsuz duyguları körükleyen bir virüstür, bir mikroptur. Bu sadece çocuklukta da kalmıyor aziz dostlarım. Yıllar sonra dahi bu bilinçaltına atılan kardeşler arası soğukluk, kırgınlık ve kopukluklara sebebiyet verebiliyor. Aile şirketlerinden az evvel bahsetmiştim. En büyük sebebi aile içerisinde finansal sorunlar değil, duygusal sorunlardır. Kardeşlerin arasına atılan nifak tohumlarıdır. Özellikle eltilerin birbiriyle geçinememesinin kardeşler arasının açılmasına sebebiyet vermesidir. Elti sendromu diye bir gerçek vardır bugün aile şirketlerinde. Buna karşılık adaletli bir yaklaşım, kardeşler arasındaki saygıyı, dayanışmayı, uzun ömürlü sevgi bağlarının oluşmasını sağlayacaktır. Ve bu yüzyılda, hele hele son 10-15 yılda resilience dediğimiz bu psikolojik sağlamlık, dayanıklılık, mukavemet, aile içindeki bu adaletli duygulara sürekli şahit olan, sürekli bunu gözlemleyen yavruların stres ve kriz anlarında çok sağlam durmasına vesile olacaktır. Çünkü onlar bilirler ki geçmişte adil bir zeminde büyümüşler ve onların değerli olma hissini içselleştirerek yaşadıkları için geleceğe de güven duymaları sağlanmıştır. Adaletsizlik olursa da çok kırılgan bir kişilik yapısı, her eleştiride böyle hani dağıldım deriz ya, darmadağın oldum, darma duman oldum deriz ya, ya da sürekli böyle kendini savunan ya da sürekli bahaneler böyle üreten bir ikircikli kişilik yapısına sahip olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla aile içerisindeki adalete baktığımızda bireyin ruhsal bağışıklık sistemi gibidir bu duygu ya da bu olgu. Adaletli bir evde büyüyen çocuk ileride hem iç dünyasında hem de dış olarak toplumsal dünyasında ilişkileri iletişiminde çok daha sağlıklı, dengeli ve huzurlu olacaktır. Ve adalet bu anlamda sadece başkanın hakkını korumak değil, bir çocuğun anne karnında bile olsa ruhunu incitmemektir. Onun hak ve hukukunu korumaktır. Bütün hak ve hukuku tam olarak yerli yerince kullanmak ve bir şeyin hakkını tam olarak vermektir aziz dostlarım. Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığımızda Kur'an-ı Kerim adaleti yalnızca bir davranış biçimi değil, Allah'ın doğrudan bir emri olarak tanımlar. Adalet zaten az evvel de söylediğim gibi Rabbimizin sıfatlarından birisidir. El-Adl, adalet sahibi olan, adili mutlak olan Rabbimiz kullarından da adaletli olmalarını ister. Her cuma hutbelerde İmam Efendi'den duyduğumuz Nahl Suresi 90. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Şüphesiz ki Allah size adaleti, iyi davranmayı ve yakınlara yardımda bulunmayı emrediyor. Hayasızlığı, fenalığı, azgınlığı yasaklıyor. Dinleyip tutasınız diye Allah size bu şekilde öğüt veriyor. Hemen hemen her cuma duyduğumuz başımızın tacı bir ayet-i kerimedir aziz dostlarım. Dolayısıyla Rabbimiz daha nasıl anlatsın bize, kurban olayım. Yine Maide Suresi 8. ayet-i kerimede ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun diyor. Hani bu adaletle şahitlik eden kimseler olmayı sadece müfessirler gidelim kadının huzurunda evet ben bunu böyle gördüm böyle mi anlatmışlar sizce? Hayır. Şu anda biz Gazze'ye adaletle şahitlik edebiliyor muyuz? Hiç sanmam. Biraz daha deruni yapıda gelecek programlarda açıklayacağım. Şu son kalan vaktimde inşallah biraz daha hadi kelimeler, hadis-i şerifler ele almak istiyorum. Ama bunun derin yapısını inşallah gelecek haftalarda ele alacağım aziz dostlarım. Yine Maide Suresi adaleti gözetmek bu takvaya daha yakındır diye buyuruyor Rabbimiz. Eşlerimizle alakalı Nisa Suresi 3. kelimede eğer adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız o halde bir taneyle yetinin. Ya da yine Nisa suresinde 129. ayet-i kerimede kadın arasında adaleti ne kadar isteseniz de tam olarak sağlayamazsınız buyurarak bu konuda bizi uyarıyor Rabbimiz yani. Zaten Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın eşleri Sare ve Hacer validemize baktığımızda ki Sare validemizin Babil'li olan ilk eşi, uzun bir süre çocuğu olmayan eşi, Hacer validemiz Mısırlı bir hanımefendi ve Sare validemizin izniyle İbrahim Aleyhisselam ile evlenmiş ve ondan da Hazreti İsmail dünyaya gelmiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasına baktığımızda ey Rabbimiz ben neslimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye Mekke'ye yerleştirdim. Hani çok böyle içe işleyen diğer ayet-i kerimeler gibi bu da öyle bir ayet-i kerimedir. İbn-i Kesir bu ayet-i kerimenin tefsirinde Sare validemizin Hacer validemizin hamile kalmasını içine sindiremediğini ve bu durumun iki eşin birbirine olan mukavemetinin ya da tavrının Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı zora soktuğunu, Allah-u Teala'nın da bu sebeple Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Hacer'i ve oğlu İsmail'i başka bir yere Mekke'ye götürerek orada bırakmasını emrettiğini tefsirinde anlatır. İbretlik bir durumdur tabii. Hani burada direkt bir peygamber olan ve ulu bir peygamber olan değil mi? Hemen hemen her namazımızda andığımız Kabe'de ayak izinde, makam-ı İbrahim'de tavafını yaptığımız, tavafı yaparken gelip orada iki rekat namaz kıldığımız o yüce peygamber, Allah'ın övülmüş kulu, adaletsizlik yapacak değil ama onun eşlerinin adaletsizliğinin bir ailenin sonraki döneminde tabii ki sonu hayır. Elhamdülillah sonu bolluk, bereket, Zemzem'in ortaya çıkması, Kabe'nin yeniden ihyası, Mekke'nin yeniden ihyası. Elhamdülillah tabii ki sonuç itibariyle görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Yine güzel olmuştur ama alınacak ibretler çoktur. Çocuklarla alakalı baktığımızda yine durum çok vahimdir. Kur'an-ı Kerim'de aziz dostlarım Yusuf suresinde Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarıyla yaşadığı imtihan detaylı, çok detaylı biçimde anlatılır yani. Öyle bir anlatılır ki yani hani diyor ya ey babacığım ben 11 yıldızla güneşin vay bana secde ettiğini gördüm. Bu rüyayı kardeşlerine anlatma ikazı var. Yani ne olabilir ki diyebilirsiniz yani. Ama Yakup Aleyhisselam, o da yüce bir peygamber, bütün peygamberler gibi biliyor yani Allah'ın bildirdiği kadarını. Ve burada özellikle Hazreti Yusuf'a gösterdiği sevgi ve muhabbet diğer kardeşlerine kıskançlık uyandırmış. Niye? Hani Yusuf suresi 8. ayet-i kerimede anlıyoruz ki Yusuf ve kardeşi babamız da bizden daha sevgili. Halbuki biz güçlü bir topluluğuz diye o rüyasında gördüğü 10 kardeş alttan alttan, içten içten tuzaklar kurmaya başlıyorlar bu ayet-i kerimenin bize anlattığı şekliyle. Dolayısıyla bu ayet-i kerime bir babanın sevgi ve ilgi dengesindeki küçük bir kaymasının bile ne tür bir haset ve felakete yol açabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. İmam Fahrettin Razi Hazretleri bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken Yakup Aleyhisselam Yusuf'a duyduğu sevgi, merhameti, muhabbeti kalbinde taşımış. Ve bunu asla ve asla bu sevgiyi diğer çocuklara karşı bir ayrımcılığa dönüştürmemiştir diyor. Buna rağmen kardeşlerin kalbindeki kıskançlık, kalplerindeki hastalık ve kurdukları tuzak. Rabbimizin anne babalara bu konuda dikkatli olun uyarısı. Bak kardeşlerin böyle bir durumu olabilir ikazıdır diye tefsir etmiş ki çok da hoş bir ifade. Dolayısıyla burada bizim alacağımız ibret şu olmalı ki aziz dostlarım. Çocuklarından birisine duyduğu derin muhabbeti diğer çocuklarına hissettirmeyen bir babanın yaşadığı durum buysa acaba bizim halimiz şu türlü türlü adaletsizliğimizle, türlü türlü kayırmalarımızla, İslam'a uygun olmayan hakkaniyetsizliğimizle Allah muhafaza acaba bizi nasıl bir son bekliyor? Buna çok çok dikkat etmemiz lazım. Zaten sadece hani Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarıyla başlamıyor öykü. Adem Aleyhisselam'ın evlatlarıyla başlıyor. Onun için çok dedim ilk başta kardeşlere baktığımızda durum çok çok daha vahim diye. Yeryüzünde dökülen ilk kan kardeş kanı değil midir aziz dostlarım? Kabil ve Habil'in kıssası, kardeşler arası kıskançlık, ilahi takdir karşısındaki teslimiyet, adalet duygusunun ihlali gibi pek çok ahlaki meseleyle doğrudan ilişkili değil midir? Bu kıssa üzerinden bile sadece aile içi adaletin önemini ve adaletsizliğin doğurabileceği yıkıcı sonuçları çok net bir şekilde görebiliriz yani. Maide suresi 27. ayet-i kerimede onlara Adem'in iki oğlu kıssasını hak ile anlat. Bak anlatırken bile orada bir hak ve adalet yani. Her biri birer kurban sundular, birinden kabul edildi, ötekinden kabul edilmedi. Kabul edilen Habil Aleyhisselam'ın kurbanı, samimi, halis bir niyetle en güzellerinden, en temizlerinden sunulmuş. Kabul edilmeyen Kabil'in kurbanı. Niyeti bozuk, gönülsüz. Hani dünya senin zaten. Bu insandaki hırsı göstermesi açısından çok enteresandır aziz dostlarım yani. Dünya kadar malım var derler ya, hakikaten Adem peygamberin evlatlarının dünyaları var ya. Yani dünya onların yani, başka birisi yok. Ama hala harislik, hala kıskançlık. Ve Kabil'in bu durumu kişisel bir haksızlık gibi algılaması, kıskançlık ve öfkeyle kardeşini öldürmesi. Yine Fahrettin Er-Razi bu konuda Allah Teala kurbanı kimin ihlas ile sunduğunu bilir. Habil'in kurbanı kabul edilince bu durum Kabil'in iç dünyasında kibir ve haseti ortaya çıkardı. Haksız bir öfkeye kapıldı, yersiz bir öfkeye. Burada mesele sadece kurban değil, kardeşiyle olan iç dünyasındaki adalet duygusunun bozulmasıydı diye bunu tefsir etmiş. Muhteşem bir ifade. Ve burada Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunu adaletli şekilde yönlendirdiğini, yine Yakup Aleyhisselam'ın evlatları arasında adaletle muamelesini az evvel söylediğim gibi. Ama Habil Aleyhisselam'ın teslimiyet, sabır ve Allah'a güvenle hareket etmesi, ama Kabil'in kendi nefsini ölçü alarak adalet ve Allah rızasından uzaklaşması sonu hazırlıyor. O feci sonu, kendi sonunu hazırlıyor. Mel'un ve lanetli bir varlık olarak bütün dökülen kanların hissedarı olarak mahşerde öyle haşrolunacak ve cehennemin dibini boğacak birisi olarak zihnimize kazınıyor. Aziz dostlarım, bunu girizgah sayalım lütfen. İnşallah gelecek hafta hadis-i şerifler ışığında Allah Resulü'nün açıkladığı şekliyle adalet neden bizim hayatımızda çok önemli, ailemizde neden önemli, çocuklarımız arasında, eşlerimiz arasında, akrabalarımız arasında, hatta sosyal hayatımızda, konu komşu, yaşadığımız şehir, ülke, insanlık aleminde neden çok çok önemli ve çocuklarımızı bu adalet duygusuyla nasıl yetiştirebiliriz? Toplumsal adaletsizlikler bizi nasıl etkiliyor? İnşallah buna birkaç program daha devam edeceğim. Sizden bir istirhamım var. Gelecek haftaya kadar ne olursunuz, bir huzursuzluk varsa herhangi bir anında, bölümünde, yerinde hayatınızın, orada merceği, dürbünü, periskobu neyle bakıyorsanız adalet duygusunu arayarak bakın lütfen. Huzursuzluğu giderecek başka tedbirler almakla uğraşıyor insanlar. Ya işte mahkemeleşiyorlar, niye böyle davranıyorsun, böyle yapma, huzurum kaçtı, bilmem ne. Hayır, hayır. Huzursuzluğu huzurla ilgili bir şeyde değil, adalet ve adaletsizlikle ilgili bir yerde aramanız gerektiğini söylemiştim. Bu hafta boyunca, inşallah gelecek haftaya kadar, hayatımızın huzursuzluk olan yerlerinde adaleti nasıl tesis edebileceğimize kafa yormanızı istirham ediyorum. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.